Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün programımızda Genç Dergisi'nin Eylül 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. Ve ilk olarak programımızda Ayşegül Genç'in kaleme aldığı Kusursuz Telaş başlıklı yazısını sunacağız. Önce hurmayı düşündüm. Sonra Kiarostami'nin Kiraz'ın Tadı filmini düşündüm. O filmin adını hurmanın tadı olarak değiştirmeyi de düşündüm. Elimde hurma tabağıyla 15 Temmuz gecesi televizyon karşısında kala kalmasaydım başka şeyler de düşünürdüm. Bizde aile büyükleri umreden gelince yoğun bir telaş başlar. Torunlar, gelinler, kızlar eve toplanır ve misafir ağırlarlar. Aynı gün hemen misafirler yolcuların dinlenmesini düşünemeyecek, ayrıntılara kafa yoramayacak, nazik olamayacak kadar özlem içindedirler. Umrecileri değil, onların geldikleri yerleri özlemişlerdir. Bir koku, bir ilahi, bir anı, bir söz için mesafeleri aşıp gelirler. Oraları yad etmek, salavat-ı şerifelerle anmak için hemen gelirler, ardı ardına gelirler. Hurma kaseleri, zemzem tepsileri, hediyeler birbirine karışır. Karışsın, aşıklar karmaşaları, telaşeleri beraberlerinde sürüklemezler mi vuslat yerine? Ağır, sakin, mıy mıy kavuşan gördünüz mü hiç? Dünya telaşesinin ardına düştüğünüzde, ayrılık dünya telaşesini ardınız sıra sürüklediğinizde vuslat gerçekleşmez mi? Önce hacılar kavuşur Kabe'ye, sonra Kabe'ye kavuşana kavuşuruz. Sonra kavuşanlara kavuşuruz. Eskiler gözlerini öpermiş hacıların Kabe'yi gördüler diye. Avuçlarını koklarlarmış Hacerül Esved'i selamladılar diye. Nasıl ki Hacerül Esved ana vatanımızdan yani cennetten geliyorsa, onu öpen, selamlayan da asıl vatanımızdan, öz yurdumuzdan geliyor diye düşünürlermiş. Biz de ailemizin yanına bu kavuşma işini hakkıyla organize etmek için yolları dağlara aşıp ulaştık. Önce evin temizliği, hacıların karşılanması, alışveriş, ev halkı, çoluk çocuğun paklığı, misafirleri hoş tutma, bu ağırlama işlerinden vakit kalırsa yaşlıları ziyaret, cenazelere taziye, düğünlere hediye, sünnetlere takı gibi görevler için ekstra çaba. Tüm bu çabanın yorgunluğun tek bir sebebi vardır. Herkesi hoşnut ederek Allah rızasına kavuşmak. Kavuşmak telaşsız olmaz demiştik. Sonra misafirleri gönderir, herkesi uyutur, mutfaktaki son çay bardağını da yıkayıp elinde bir tabak hurmayla televizyonu açarsın. Elin aldığın ilk hurma boğazına durur ve başka bir telaş başlar yeniden. Özenle uyuttuğun kişileri yeniden dürtersin, uyandırırsın, kapıları tıklatırsın. Uzaktan gelmiş akrabalar yorgunlukla sıçrarlar yataklarından. Küçük bebekler mırıldanıp arkalarını dönerek uyumaya devam ederler. Gençler telaşla çıkarlar dışarıya. Halalar az önce kapadıkları Kur'an-ı Kerimlerini telaşla açarlar. Tüm mahallenin ışıkları yanmakta, salalar okunmakta, kornalar çalmakta, telaş yeniden zirve yapmaktadır. Umreden yeni gelmiş anne ve baba gözleri mahmur konarlar hemen seccadelerine. Selamı verdikten sonra anlatır yaşlı baba gözlerinin yaşıyla. Umrecilere iftar sofralarını hazırlarken farklı ülkeden iki kişinin kavga ettiğini gördüm. Hemen hocamıza haber verdim. Hocamız heybetli ve sert bir adamdı. Gitti kavga eden adamdan birini kucakladı, aldı getirdi ve yanına oturttu. Böylece kavga sona erdi. Oradaki herkes hocamı işaret edip Türkiye, Türkiye diye alkışlamaya başladı. Görüyor musun Türkiye'yi yine düzeni sağladı anlamında konuşup gülüştüler. Kavgaya müdahale etmenin bir adı da Türkiye olmuş dünya Müslümanları arasında. Aklıma Sırpların boşnak Müslümanlara Türk deyişi geldi. Bu coğrafyada Türkiye olmak, Türkiye kalabilmek ölçünün diğer adıdır belki de. Diğer Müslüman ülkelerin hakikate ne kadar yakın, zulme ne kadar uzak olduklarını ölçmek için dönüp dönüp baktıkları bir nirengi noktasıdır belki de ülkemiz. Kiraz'ın Tadı filminde güzel bir replik vardır. İntihar etmek üzere olan adama şöyle der yaşlı adam: "Kiraz'ın tadını düşün." Kiraz'ın tadını bir kez alan onu tekrar tatmak ister çünkü. Sadece tadı değil, kokusu, rengi, şekli, çocukluk anıları içerisindeki yeriyle de kıymetlidir kiraz. Ama kiraza dair bütün özellikleri yan yana koysak yine de kirazı anlatmış sayılmayız. Psikologlar bütün kendisini oluşturan parçaların toplamından farklı bir şeydir derler. Bunu kiraz için söylemedikleri kesin ama kiraz için söyleseler de bir şey değişmezdi. Ayrıca vatan için söyleseler de bir şey değişmezdi. Farklı farklı insanların bir araya gelmesiyle oluşan ama bütünde daha farklı bir şey olandır vatan. Tüm parçaların telaşı bir bütün olabilmek adınadır. Vuslat parçaların birbirine kavuşması değildir. Parçaların en değerli noktada birbirine kavuşmasıdır. Bu değerli nokta bazen bir kiraz olur, bazen bir hurma, bazen bu dünyadaki yurdunuz, bazen Türkiye'niz. Bazen de ebedi yurdun duvarından bir sıva gibi atıp dünyaya düşen siyah bir taş parçası olur. Ayşegül Genç'in kaleme aldığı Kusursuz Telaş başlıklı yazıyı paylaştık programımızın başında değerli dinleyenler. Bir diğer yazıyla devam ediyoruz. Genç dergisinden güzel eserler aktarmaya, şimdi de Rabia Gülcan kardeşin kaleme aldığı Can Sıkıntısına Çare, Alın Teri başlıklı yazısını sunuyoruz. Yaz mevsimi benim için her yaştan çocukla, gençle haşır neşir olma mevsimi. Bu sene gördüğüm gençlerde bariz bir can sıkıntısı durumu hakimdi. Ciddi bir dertleri var gibi ki evet can sıkıntısı da ciddidir tabii. Üzgün, süzgün, bunalmış görünüyorlar ve önerdiğiniz her çözüme de bir bahane buluyorlar. Yüzlerini güldüren tek şey selfie çekmek. İşte o zaman onlardan daha mutlusu, eğleneni yok gibi görünüyor. Enerjinin ve vaktin bol olduğu o zamanlar ne kadar da kıymetli. Bu yüzden gayet ciddiye alarak çözüm önerileri sunmaya, dertlerini anlamaya çalıştım. Ciddiye alarak kısmını özellikle belirtmemin bir sebebi var. Yine gördüğüm şu ki, aileler genellikle böyle sıkıntılı çocuklarına bana bulaşmasın da ne yaparsa yapsın bakışıyla yaklaşıyor neredeyse. Gençlerin hemen kabul ettiği geçici ödülleri, çözümleri sunuyorlar. Stara kahve içmeye gitmek, popüler mekanlarda kahvaltı yapmak, AVM indirimlerini takip etmek, yeni yeni ciciler almak vesaire. Her canını sıkıldığında size 27 liralık kahve ısmarlamayan biri olsaydı can sıkıntısından vazgeçer miydiniz? Şaka bir yana ortada hayıflanmamız gereken bir gerçek var. Boşa giden ömür, keşfedilmeyen kabiliyetler doğru şekilde yaşanmadığı için yakıt olmaktan ziyade zehre dönen gençlik enerjisi. Gençlerle konuştuğum bu dönemde konuyla alakası hiç yokmuş gibi görünen bir paragrafta karşıma çıkan hatıralar aslında gençlerin de ihtiyacı gibi göründü bana. En azından iyi bir kalem olurdu bu başlık. Çalışmak ama nasıl? Usta-çırak ilişkisi içinde bir çalışma ortamı bahsettiğim. Okuduğum paragrafın sahibi bir anısından bahsediyor. Ortaokula başlayacağı yaz ailesi onu "Hadi bakalım biraz da hayatı öğren" diyerek tanıdık ve güvenilir bir eczaneye çırak olarak vermişler. Hayatındaki birçok ilkleri burada öğrenmiş. Bilirsiniz bir insanı onaran, onduran en önemli duygulardan biri de işe yarama hissidir. Bir iş yerinde, herhangi bir projede, ailede vesaire kendini işe yarıyor hisseden kişi mutlu olur, gönenir. Çocuklar çoğu zaman bu nedenle gidip köşede oynamak yerine "anne ben de yapacağım" diyerek o işe dahil olmayı isterler. Böylece onlar da önemli olurlar. Kişiliğin en hassas dönemeçlerinden birinde ergenlikte olan gençler için de işe yarama duygusu oldukça önemli. Her ne kadar mırın kırın ediyor gibi görünseler de işe yaramayı onlar da istiyor. Sadece bunu yalnızca sofrayı kurmak, temizliğe yardım etmek, alışverişi yapmak olarak sunmayın. Genç erkeklerin ileride bir ev sorumluluğunu üstleneceğini düşünürsek, bu dönemler onlar için de oldukça kıymetli. Bu sene yeğenim arkadaşıyla ilkokul 2, Ramazan'da sahur vakti davul çalıp mani söylemişler. Tabii belki en yakındaki iki sokak dayılarının gözetiminde ama hem onları görenlerin güzel tepkileri ve verdikleri harçlıklar hem de gece işe hazırlanmak için internetten mani araştırmak vesaire onları olgunlaştırmış. Neticede ciddi bir işin üstesinden geldiler. Bu yazıyı yazarken bir haberle karşılaştım. Sokakta mendil satan bir kızı iş toplantısına davet eden CEO'nun haberi. Orada da görebileceğimiz gibi hayat aslında başlı başına bir öğretmen. CEO'ların toplantısında mendil satan bir kızdan ders almalarını sağlayacak bir öğretmen. Gençleri bu öğretmenden mahrum bırakmayın. Dışarıda hala güvenilir, işinin ehli çok insan var. İlla ki çalışıp para kazanmaya yönelik bir tecrübe değil bu. Ustadan işi öğrenmek, edebi öğrenmek, belki bir STK çatısı altında başka insanlara yardım edebilmek ve bir insanı sevindirmenin, derdine çare olmanın bazen çok kolay olduğunu görmek. Başka yaraları sardıkça bizim de yaralarımız sarılacak. Bunu bilim de artık söylüyor. Çocuklarımızı paşam, prensesim diye ev, kafe, AVM arası semirtmek yerine hayata çıkarıp biraz terlemelerini sağlamalıyız. Ne de olsa alın teri kutsaldır. O ter hayatlarında birçok hamlığı pişirecek. Geleceğe inşallah olumlu katkılar sağlayacak. Rabia Gülcan kardeşin kaleminden can sıkıntısına çare, alın teri başlıklı yazısını paylaştık şimdi de değerli dinleyenler programımızda. Bir diğer yazıyla devam edeceğiz. Genç Dergisi'nden yine değerli dinleyenler, bu kez aktaracağımız yazının başlığı Zırha Dönüşen Lokma, Haşim Akın'ın kaleminden paylaşacağız. Ülkemiz büyük bir tehlikenin eşiğinden döndü. Tankların altına yatma, havadaki uçağa yetişme azmiyle zıplama dahil her türlü kahramanlık sergilendi. Birileri buna tiyatro dese de halk, asıl tiyatronun nerede yazıldığını öğrenmiş oldu. Bu badirenin atlatılmasında tüm bu fedakarlık yarışlarının yanında bir de mazlum coğrafyaların arşa yükselen duaları vardı. Kıl payı kaçan nice şeylerin bir ilahi korumadan kaynaklandığına hepimiz hemfikiriz. Ramazan bayramının ikinci günü Anadolu'nun mümbit topraklarından devşirdikleri bir demet hayırla yola koyulmuş iki kafadarla buluştuk. Mehmet ve Şükrü Beyler. Bizimki delilik diye başladılar yaptıklarını anlatırken. Ama onlar bu delilikte mutluydu. Çünkü Allah Resulü'nün "Siz sahabeyi görseydiniz, deli derdiniz" diye bir övgü dolu tanımlamasını biliyorlar. Çok ince hesap yapan, her şeyi derinlemesine düşünen insanların başarmakta zorluk çekeceği bazı hedefler vardır. Bunu ancak deli olanlar, delice işe koyulanlar başarır. Afrika'da bir grup mazlum yüzü güldürebilmek onların en büyük emeli olmuş. Delice bir gayret yani. Sadece Allah rızası için buraya vasıl olmuş iki kardeşin elinden alınacak hediyelerle ayrı bir süruru yaşadılar bu bayram. Bir kısmının hayatında ilk kez bu miktardaki bir para cebine tek celsede girmişti. Yüzlerindeki mutluluk, gözlerindeki ışıltı sadece elhamdülillah dedirtir insana. Tahsilini bilmem ama irfanı diplomasının önünde yürüyen Muhammed Kemdi, bir teşekkür konuşması yapmak için ayağa kalktı. Gözleri dolmuştu. İyi ki dokunan olmadı ve o da ağlamadı. Ama zorlandığına şahidim. Siz burada misafir değilsiniz. Biz Türkiye'den gelenleri aramızda misafir saymıyoruz. Onlar bizim kardeşlerimizdir. Biz de Türkiye'ye gittiğimizde kendimizi orada misafir kabul etmiyoruz. Orada kendimizi yabancı hissetmedik hiç, diye başladı. Sonra gönülden dualarını sıraladı. Ben aynı ekibin 15 Temmuz gecesi Kur'an başında seccade üzerinde gözü yaşlı dualarını da bilirim. Bir ilim ve irfan ehli olarak tanıdığım Muhammed kardeş şöyle bir nakille devam etti. Abdülkadir Geylani rahmetullahi aleyh lokmaları üçe ayırır. Birinci grup lokmalar vardır ki sahibine Allah'ı hatırlatır. Onu Allah yolunda koşturur. Ona cenneti kazandıracak ameller işletir. Bu lokmalar sadece onu yiyen sahibini değil, yanındakilerin de karnını doyurur, kalbini doyurur. Sadece yenilip bitmez, ikram edilmeye müsaittir. İkinci grup lokmalar vardır ki, insanlar ondan yerler, karınlarını doyurur, daha rahat ederler. Sadece aç kalmamanın mutluluğunu yaşarlar. Hepsi bu kadardır. Kendisine ait bir eser kalmaz. Yalnızca bugün karnını doyurmuştur. Kimseye manevi bir lezzet de katmaz. Üçüncü grup lokmalar vardır ki, yiyen insanı azdırır, onu günaha yaklaştırır, isyanını artırır, cehennemle olan mesafesini kapatır. Ne kadar zorlasanız da bunlardan bir hayır çıkaramazsınız. Eğer bu dostların lokmaları birinci grup lokmadan olmasaydı, 5000 kilometrelik yolu aşıp bizimle paylaşmazlardı. Allah bunların lokmalarına bereket versin. Onlara öyle bereket versin ki hem kendilerinde hem de el uzattıkları bu toprakların sofrasında bereketlendirsin. Hem onların yanlarında kalanlar hem de kendilerine verdikleri ümmetin yetimlerine derman olsun. Çok uzaklarda da olsak biliyoruz Türkiye'de olanları. Buradan onlara sadece dualarımızla yardımcı olabiliyoruz. Allah düşmanlarına fırsat vermesin, önlerini açsın, dirlik ve düzen versin. Bu dualar darbe belasından çok öncesine ait. Kendiye göre ev sahibi, kendilerine göre misafir olan bizim iki deli, yüzleri kızararak dinlediler konuşmayı. Vedalaşırken gördükleri o ihtiram ve saygı, sıkıca sarılan bu insanlar ve yapılan dualar. Kim bilir daha evde bizimkilerin duymadığı ama asıl duyması gereken makama ulaşmış ne dua dilekçeleri olmuştur. Deli olmak güzel şey. Delisi olacağınız davayı bulursanız. Evet, Haşim Akın'ın kaleminden Zırha Dönüşen Lokma başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak Asım Gültekin'in kaleminden Yalancının Mumu Tükendi Ama Güneşte Kapıda başlıklı yazısını sunacağız. Kelimelerimizi elimizden alamayacaksınız. Sen de güzel kardeşim, sakın gaza gelme. İki tane it güzelim kelimelerimizi kullandı diye kelimelerimizin kirlendiğini sanma. Çünkü bizim kelimelerimiz ölmezlik şarabından içmiş, hak katından sunulmuş kelimelerdir. O güzel kelimeler onların ağzında kirlenmez. Ancak onların ağızlarına geçici zahiri bir temizlik verirler. Zahirde onları temiz gibi görmemize yol açabilirler en fazla. Bizim kelimelerimiz kirlenmez, bunu unutma. Bizim kelimelerimiz derken demokrasiyi kastetmiyorum. Bak ağzım kirlenmeye başladı, ağzıma alır almaz kelimeyi. İnsan hakları, eşitlik, sosyalizm, çağdaşlaşmak, Avrupaileşmek, liberalizm, modernizm bunları kastetmiyorum. Hoca efendi, ihlas, hizmet, muhabbet, uhuvvet, tedbir, cemaat, tedbir, himmet, imam, nur, istişare, şefkat, abi, abla gibi kelimelerimizi kastediyorum. Aramızdan hastalıklı kafa yapısına sahip olan kimi insanlar, ismi anılmaya bile değmez bir terör örgütünün yapıp ettiklerinden dolayı cemaatlerin Türkiye için tehlikeli olduğunu söylemeye başladılar. Amansız bir şekilde tasavvuf, tarikat düşmanlığı yapanlara gün doğdu. Tasavvufta gassal elinde meyyit gibi olmak ölçüsünü dillerine dolamaya başladılar. Tarikatlar da bunlardan farksızmış da daha neler. Arkadaşlar, bizim dilimizde bir kelime var. Hayvanlarımıza karşı kullanırız. Öyle Avrupa'dan ithal, süslü bir kelime değil. Hiç kusura bakmayın, kullanmak zorundayım. Çüş. Buna sapla samanı karıştırma derler. Buna pozitivist mantıkla zehirlene zehirlene ne diyeceğini karıştırmak derler. Toparlamaya çalışmak varken daha da dağıtmak derler. Ben açıkçası radikal İslamcı denilen Müslümanları severim. Kendim de onlardanım. Radikalmişim, pardon diye kendimi törpülemeye, yontmaya çalışmam. Üstelik tasavvufu seven bir radikalim. Radikal derken ben kendime öyle demiyorum, bana öyle diyorlar. Ben de yok ya ben o dediğiniz gibi değilim demiyorum. Yoksa elbette radikal değilim. Dinini ciddi ciddi yaşamaya çalışan biriyim. Ne kadar becerebiliyorum o başka bir konu. Şunu diyeceğim. Şimdi ben sufileri de seviyorum, radikalleri de seviyorum ya, bana iki taraf da kızıyor. Bu biraz haksızlık gibi. Neden? İki tarafın her birine diğer taraf kızarken bana iki taraf birden kızıyor. Ya tek tek gelin. Sözü çok dağıtıyorum ama demesem eksik kalacak diye korkmak var ya, meseleyi uzatan o. Şimdi kimi radikal arkadaşlar uzun yıllardır tasavvuf pasifist bir hareket, insanları sisteme uyum sağlatıyor, pasifleştiriyor deyip dururken, şimdi tasavvufçular da bunlar gibi isyan edebilirler, darbe yapabilirler, devleti ele geçirecekler demek nasıl bir kafanın işi? Hani tasavvufçunun dünyayı kurtarmakta işi yoktu? Hani o sadece kendini kurtarma derdindeydi? Hani tasavvuf ehlinin ümmet derdi yoktu? Benzeri bir şekilde tasavvuf ehli olmayan ve tasavvufa eleştirel yaklaşanların da toptan bir çuvala atılıp yargılanmaması, küçümsenmemesi gerekiyor. Hakiki derviş kendisinden başkasını hakir görmemeyi ders olarak yaşar çünkü. Eller yahşi, ben yaman, eller iyi, ben hatalıyım, ben kusurluyum der çünkü. Hakaret edenlerle muhatap olmamalı zaten. Ağzından çıkanı duymayanlarla Peygamber Efendimiz'e bile saygısı olmayanları, pozitivist bir imana teslim olanları ciddiye almamak lazım. Onlarla tartışmak bile ömür törpüsü. Şu en çok gol yediğimiz hususu da eklemeden edemeyeceğim. Biz Müslümanların insanlık yaratıldığı yaratılalı kullandığı adalet kavramını içini boşaltıp sonra da insan neslini tanrılaştıran ateist, materyalist bir zihniyette doldurup yine biz Müslümanlara servis edilen o çakma, sahte, modern batılı içeriğe itikada sahip adalet kavramını gördüğümüzde ''Aa bu bizim kavramımız, adalet İslam'da da var'' demeyeceğiz. İstemiyoruz modernist paradigmaların tutsağı olmuş bir adaleti. Bizim adaletimiz ölçüsü ölçeği Kur'an ve sünnet ve icma ve kıyas olan bir adalettir. Onların aramıza soktuğu FETÖ'ist ve bilimum benzeri çaşıtlarıyla aynı şey değildir. Bizdeki kardeşlik masonların kardeşliğine hiç mi hiç benzemez. Al sen bu dediğimi akıl için, ilim için, hak için, devlet için, cihat için, cennet için, huri için, muhabbet için, kısmet için, zekat için, mal için, millet için, ümmet ve daha birçok kavramlarımız için uyarla. Asım Gültekin'in kaleme aldığı Yalancının Mumu Tükendi Ama Güneş de Kapıda başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenler programımızda son olarak. Evet, böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Genç Dergisi'nin Eylül 2016 sayısından aktardık bugünkü yazılarımızı değerli dinleyenler. Yarın yine aynı saatte buluşabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.